Dördüncü ayrım. Orada öylece daha ne kadar kalırdım bilmiyorum. Belki sonsuza kadar. İrademin bu büyülenmişliğinden ne de olsa. Özellikle de öfkemin inatçılığı felç ediyordu beni. Ama kadın buna daha fazla dayanamadı. Birden varlığının o muhteşem hafifliğiyle beylere döndü ve şöyle dedi. Biraz yorgunum. Bugün bir defalığına yatağa erken gireyim. İyi geceler. Sonra da uzak, yabancı bir baş selamı vererek yanımdan geçip gitti. Alnındaki yukarı çekilmiş kıvrımı son anda görebildim. Ardından da daha çok sırtını, beyaz, soğuk, çıplak sırtını. Onun gitmekte olduğunu kavramam bir saniye kadar sürdü. Onu bir daha göremeyeceğimi, onunla bu son akşam, kurtuluşun bu son akşamında bir daha konuşamayacağımı kavramam. Bir saniye boyunca orada kas katı durmaya devam ettim. Ta ki kavrayıncaya. Sonra ama durun. Durun yoksa davranışımın anlamsızlığını, aptallığını anlayamazsınız. Önce size bütün mekanını tasvir etmeliyim. Hükümet binasının büyük salonuydu. Tamamen ışıklarla aydınlatılmış ve neredeyse boş. Muazzam bir salon. Çiftler dans etmeye gitmişti. Erkeklerse oyuna. Sadece köşelerde birkaç kişi çene çalıyordu. Yani salon boştu. Her hareket fark edilebilir ve parlak ışıkta görülebilir durumdaydı. Ve bu büyük, geniş salonda yavaş adımlarla ve yüksek omuzlarıyla yürüyordu kadın. O anlatılamaz tavırlarıyla ara sıra birilerine selamlar vererek. Ve ondaki beni mest eden o harika, donmuş, yüce sükuneti. Ben geride kalmıştım, size söylemiştim ya, adeta felç olmuştum. Onun gittiğini kavrayana kadar. Ve ben bunu kavradığımda o çoktan salonun sonuna, kapının hemen önüne varmıştı. O anda, ah bunu düşününce şu an hala utanıyorum. O anda birden bir şeye kapıldım ve koştum. Duyuyor musunuz? Koştum, yürüyemedim. Salonda yankılanan gürültülü ayakkabılarla salonu boydan boya onun peşinden koşarak geçtim. Kendi adımlarımın sesini duyuyordum. Bütün bakışların şaşkınlık içinde bana çevrildiklerini görüyordum. Utançtan yerin dibine batasım geliyordu. Daha koşarken yaptığım çılgınlığın bilincine varmıştım ama artık geri dönemezdim. Onu kapıda yakaladım. Arkasına döndü. Gözleri gri birer çelik gibi içime saplandı. Burun kanatları öfkeden titriyordu. Bense o sırada kekeleyerek bir şeyler söylemek istiyordum. O anda neşeli bir kahkaha attı. Canlı, kaygısız, içten gelen bir gülmeydi bu. Ve yüksek sesle dedi ki, herkesin duyabileceği kadar yüksek bir sesle. Ah doktor oğlum için reçeteyi ancak şimdi hatırladınız işte, bilim adamları böyle. Yakında duran bir çift de iyi niyetle gülmeye başladı. Anlamıştım. Kadının durumu kurtarmakta gösterdiği ustalığın altında bocalamıştım. Elimi ceketimin iç cebine attım ve not defterinden boş bir yaprak kopardım. Umursamaz bir tavırla yaprağı aldı. Bir kere daha soğuk, müteşekkir bir gülümsemeyle. Sonra gitti. İlk anda bir rahatlama hissettim. Deliliğim onun ustalığı sayesinde telafi edilmiş, durum kurtarılmıştı. Ama benim açımdan her şeyin kaybedildiğini de çabucak anlamıştım. Bu kadının aşırı aptallığından ötürü benden nefret ettiğini de. Ölümden nefret ettiğinden daha çok nefret ettiğini. Bundan sonra 100 kere daha ve 100 kere daha kapısına dayansam her seferinde bir köpek gibi kovacağını da. Salonda bocalayan adımlarla yürüdüm. İnsanların bana baktığını fark ediyordum. Bir şekilde tuhaf görünüyor olmalıydım. Büfeye gittim. Arka arkaya 2, 3, 4 bardak konyak içtim. Bu beni olduğum yere yığılıp kalmaktan kurtardı. Sinirlerim artık dayanamıyordu, harap olmuşlardı. Sonra yan kapılardan birinden süzülerek dışarı çıktım. Bir hırsız gibi gizlice. Dünyanın krallığını verseler asıl o salondan bir daha geçemezdim. Kadının gülmesi hala bütün duvarlarında çınlıyordu. Yürüdüm. Nereye yürüdüğümü tam olarak bilmiyordum. Birkaç bara uğradım ve kafayı çektim. Bütün uyanıklık halini silip süpürmek isteyen biri gibi kafayı çektim. Ama duygularım uyuşmuyordu. Kahkaha içime oturmuştu. Tiz ve kötücül. O kahkahayı, o lanet olası kahkahayı bir türlü uyuşturamıyordum. Sonra biraz daha amaçsızca limanda dolandım. Tabancamı odada bırakmıştım. Yoksa çoktan kendimi vurmuştum. Kafamda başka da bir düşünce yoktu. Ve bu düşünceyle de otele gittim. Sadece çekmecenin sol tarafındaki kutunun içindekini düşünerek. Tabancamın olduğu kutunun. Sadece bu bir tek düşünceyle. Kendimi sonradan vurmamış olmam, size yemin ediyorum, bunun nedeni korkaklık değildi. Bu benim için bir kurtuluş olurdu. Tetiğe basıp silahın o kalkık soğuk horozunu indirmek. Ama size bunu nasıl anlatsam, içimde hala bir sorumluluk hissediyordum. Evet, o yardım etme sorumluluğu, o lanet olası sorumluluk. Onun bana hala ihtiyacı olabileceği düşüncesi beni deli ediyordu. Bana ihtiyacı olduğu düşüncesi. Odaya geldiğimde perşembe sabahı olmuştu bile. Ve cumartesi, size söylemiştim ya, cumartesi gemi geliyordu ve bu kadın, bu kibirli, gururlu kadın kocasına karşı, dünyaya karşı duyduğu bu utançtan sağ çıkamazdı, bunu biliyordum. Ah, anlamsızca boşa geçirilen o değerli zamanlarda bu düşünce beni nasıl da mahvediyordu. Zamanında yapılabilecek bütün yardımları engel olan çılgın, gülünç acelecilik. Saatlerce, evet saatlerce size yemin ederim odamda volta attım. Bir oraya, bir buraya. Ona nasıl yaklaşabilirim, her şeyi nasıl düzeltebilirim, ona nasıl yardım edebilirim diye düşünmekten beynimi parçaladım. Çünkü beni bir daha evine kabul etmeyeceğinden artık adım gibi emindim. O kahkaha hala bütün sinirlerimde dolaşıyordu ve o burun kanatlarının öfkeden titremesi. Saatlerce, gerçekten saatlerce o 3 metrelik odayı turladım durdum. Gündüz olmuştu, kuşluk vakti olmuştu. Ve birden bir şey beni masaya fırlattı. Bir deste mektup kağıdı çekip çıkardım ve yazmaya başladım. Her şeyi yazmaya. Bir köpek gibi kuyruk sallayan bir mektup. Ondan beni affetmesini rica ediyordum. Kendimi bir deli, bir suçlu ilan ediyordum. Ona yeminler ediyordum. Bana güvenmesi için. Bir saat içinde buralardan çekip gideceğime yeminler ediyordum. Şehirden, koloniden, eğer isterse dünyadan. Yeter ki beni affetsin ve bana güvensin. Ona yardım etmeme. Bu son, bu en son saatte hummalı bir şekilde böyle 20 sayfa yazdım. Bu bir sayıklama halinde yazılmış müthiş, tarif edilemez bir mektup olmalıydı. Çünkü masadan kalktığımda terden sırılsıklam haldeydim. O da sallanıyordu. Bir bardak su içmeliydim. Ancak ondan sonra yazdığım mektubu tekrar bir gözden geçirebildim. Ama daha ilk sözcükler beni dehşete düşürmüştü. Titreyerek kağıtları katladım. Bir zarf aldım. O esnada birden içim ürperdi. Bir anda gerçek, can alıcı sözcüğü buldum. Tekrar kalemi parmaklarımın arasına aldım ve son sayfaya şöyle yazdım. Sahildeki otelde affedildiğime dair bir sözcük bekliyorum. Eğer saat 7'ye kadar bir cevap alamazsam kendimi vuracağım. Sonra mektubu aldım. Bir komi çağırdım ve ona mektubu ivedilikle teslim etmesini tembihledim. Nihayet her şey söylenmişti. Her şey. Yanımızda bir şey şıngırdadı ve tıngırdadı. Ani bir hareketle şişe viskisini devirmişti. Onu tekrar bulmak için elleriyle yeri yokladığını ve ani bir hamleyle yakaladığını duydum. Geniş bir yay çizdirerek boş şişeyi küpeşlerin üzerinden denize fırlattı. Ses birkaç dakikalığına sustu. Sonra hummalı bir şekilde yeniden başladı. Bu sefer öncekinden daha heyecanlı ve telaşlıydı. Artık inançlı bir Hristiyan değilim ben. Benim için cennet ve cehennem yok. Şayet varsa bile ondan korkmuyorum. Çünkü o gün kuşluk vaktinden akşama kadarki sürede yaşadıklarımdan daha kötü olamaz. Küçük bir oda düşünün. Güneşin altında kavrulan, hele öğle sıcağında yanıp tutuşan bir oda. Küçük bir oda, bir masa, sandalye ve yatak ve masanın üzerinde bir saat ve bir tabanca. Başka hiçbir şey yok. Ve bir de masanın önünde duran bir insan. Gözlerini masadan, saatin saniye ibresinden bir an bile ayırmayan bir insan. Yemeyen, içmeyen, sigara tüttürmeyen ve hiç kıpırdamayan bir insan. Sürekli sadece, dinleyin, sürekli sadece 3 saat boyunca saatin beyaz kaldırımına ve tiktak ederek bu kadranın dolaşan o saniye göstergesine. Böyle günü geçirdim. Sadece bekledim, bekledim, bekledim. Ama şöyle bekledim. Bir amok koşucusu nasıl beklerse öyle. Anlamsız, hayvansı, çılgınca, düz çizgide ilerleyen bir inatla. Pekala. O saatleri size anlatmayacağım. Bunlar anlatılamaz. Bir insanın bu durumdan nasıl kurtulduğunu bizzat ben bile anlayamıyorum. Yani delirmeden. Neyse. Saat 3:22 geçe tam olarak biliyorum. Çünkü gözlerimi saatten ayırmıyordum. Birden kapıya vuruluyor, yerinden sıçrıyorum. Bir kaplanın avına atlaması gibi atlıyorum. Bir hamlede odayı aşıp kapıya ulaşıyorum. Koparırcasına çekip açıyorum. Kapının önünde korkmuş küçük bir Çinli çocuk var. Elinde katlanmış bir pusula tutuyor. Ben kağıdın üzerine hırsla atlarken o da arkaya fırlayıp gidiyor ve gözden kayboluyor. Pusulayı yırtarcasına açıyorum. Onu okumak istiyorum ama okuyamıyorum. Gözlerimin önünde kırmızı bir karartı var. Acıyı düşünebiliyor musunuz? Nihayet ondan bir söz var elimde. Ve her şey şimdi göz bebeklerimin önünde titriyor ve dans ediyor. Kafamı suya sokuyorum. Şimdi daha berrak görüyorum. Pusulayı tekrar alıyorum ve okuyorum. Çok geç ama siz orada bekleyin. Belki sizi ararım. Eski bir broşürden koparılmış, o karış karış kağıt parçasında imza yok. Aceleci, karman çorman, kurşun kalem hareketleriyle yazılmış. Ama aslında düzgün olduğu belli olan bir yazı. O kağıt parçasının beni neden bu kadar sarstığını bilmiyorum. İçinde dehşet verici, gizemli bir şey vardı. Sanki bir kaçış sırasında yazılmış gibiydi. Durup bir pencere pervazında ya da hareket halindeki bir araçta. O esrarlı kağıt parçasından ruhuma vuran soğuk bir şey vardı. Korkudan, nefretten, dehşetten oluşan tarifsiz bir şey. Ama ben mutluydum. Kadın bana yazmıştı. Ölmek zorunda değildim artık. Ona yardım edebilirdim. Ve belki, ah delice varsayımların ve umutların içinde tamamen kendimi kaybetmiştim. 100 kere, 1000 kere okudum o küçük kağıt parçasını öptüm. Gözden kaçmış, unutulmuş bir sözcük kalmış mı diye enine boyuna inceledim. Hayallerim giderek derinleşti, karmaşıklaştı. Açık gözlerle gerçekleşen hayaller içinde bir uyku durumu. Bir tür felç, uykuyla uyanıklık arasında tamamıyla cansız ama hareketli de bir hal. Belki 15 dakika süren, belki de saatler. Birden korkuyla yerimden sıçradım. Kapı çalınmamış mıydı? Nefesimi tuttum. 1 dakika, 2 dakika hareketsiz, sessizlik. Ve sonra tekrar son derece hafif bir tıkırtı. Sanki bir fare bir şeyler kemiriyor gibi. Sessizce ama şiddetli darbeler. Yerimden fırladım. Hala sendeliyordum. Hızla kapıyı açtım. Dışarıda bir oğlan duruyordu. Onun oğlanı. Geçenlerde yumruğumla ağzını dağıttığım oğlan. Kahverengi yüzü solgundu. Şaşkın bakışları mutsuzluk anlatıyordu. O anda korkunç bir şey hissettim. Ne oldu? Diyebildim kekeleyerek. Come quickly, dedi. Başka hiçbir şey söylemedi. Hemen merdivenlere koştum. Oğlan da peşimden. Bir sado, yani küçük bir araba hazır bekliyordu. İçine bindik. Neler oldu? Diye sordum oğlana. Titreyerek bana baktı. Dudaklarını ısırarak susmaya devam etti. Tekrar sordum. Susuyor ve susmaya devam ediyordu. Yine yumruğumla suratına vurmayı çok isterdim ama onun kadına olan bu köpekçe sadakati içime dokunmuştu. Artık sormaktan vazgeçtim. Arabacık kalabalığın arasından öyle hızlı bir şekilde geçiyordu ki insanlar küfürler savurarak sağa sola atlıyorlardı. Sahildeki Avrupalılar mahallesinden şehrin alt kesimlerine iniyorduk ve gittikçe bu Çin şehrinin gürültülü kalabalığına dalıyorduk. Nihayet dar bir sokağa geldik. Tamamen gözlerden ırak bir sokaktı. Alçak bir evin önünde durduk. Kirli ve kendi içine çökmüş gibi duran bir binaydı. Ön tarafında kandille aydınlatılan küçük bir dükkan vardı. İçlerinde afyon çekilen evlerden biri ya da bir genel ev gizli olan şu mekanlardan biri. Bir haydut yuvası ya da hırsız mekanı. Oğlan telaşla kapıyı çaldı. Kapı aralığının arkasından cırlak bir ses arka arkaya sorular sorup duruyordu. Daha fazla dayanamadım. Koltuğumdan fırladım. Aralık duran kapıyı iterek açtım. Çinli bir kadın küçük bir çığlık atarak ileri kaçtı. Arkamdan da oğlan geldi. Beni koridorlardan geçirdi. Bir başka kapıyı açtı. Karanlık bir odaya açılan başka bir kapıyı. İçeride pis bir konyak ve pıhtılaşmış kan kokusu vardı. Birisi inliyordu. El yordamıyla ilerledim. Yine ses kesildi. Sonra tekrar başlayan şey ise bir konuşmadan çok bir ağlama gibiydi. Ben el yordamıyla ilerledim ve orada pis bir şeltenin üzerinde yatıyordu. Acıdan iki büklüm olmuş, inleyen bir insan parçası. O oracıkta yatıyordu. Karanlıkta yüzünü göremiyordum. Gözlerim henüz alışmamıştı. Bu yüzden sadece el yordamıyla ilerleyebiliyordum. Eli sıcak, alev alev yanıyor. Ateşi var, yüksek ateşi. Bir an ürperdim. Olan biteni hemen anladım. Birden kaçıp buraya gelmişti. Pis bir Çinli'nin kendisini yaralamasına izin vermişti. Sırf burada daha çok sır saklanacağını umduğu için. Şeytani bir cadının kendisini öldürmesine izin vermişti. Bana güvenmektense bunu tercih etmişti. Sırf ben bir deli olduğum için, onun gururuna özen göstermediğim, ona hemen yardım etmediğim için, ölümden korkusu benden korkusundan daha az olduğu için. Bağırarak ışık istedim. Oğlan fırladı. İğrenç Çinli kadın titreyen elleriyle isli bir gaz lambası getirdi. O sarı alçağın gırtlağına sarılmamak için kendimi zor tutuyordum. Lambayı masanın üzerine yerleştirdiler. Sarı ve parlak ışık. Acı çekmekte olan bedenin üzerine vurdu. Ve birden bütün her şey üzerimden gitti. Bütün sersemliğim, bütün öfkem, üst üste yığılan tutkulardan oluşan bütün o pis gübre yığını. Artık yalnızca doktordum. Yardım eden, hisseden, bilgili insan. Kendimi unutmuştum. Korkunç ona karşı uyanık ve berrak duyularımla mücadele ediyordum. Çıplak bedeni hissediyordum. Hayallerimde arzuladığım, sadece, nasıl desem, maddeden daha fazlasını, organizmadan daha fazlasını. Artık o kadını hissetmiyordum. Bilakis sadece hayatı, ölüme karşı kendini koruyan hayatı. Ölümcül bir acı içinde iki büklüm olmuş insanı. Kanı, sıcak, kutsal kanı ellerime aktı. Ama onu bir arzu içinde hissetmedim ya da korku içinde. Ben yalnızca doktordum. Yalnızca acıyı görüyordum. Ve de her şeyin kaybedilmiş olduğunu hemen anlamıştım. Eğer bir mucize gerçekleşmezse, kadın yaralıydı ve suça bulaşmış beceriksiz eller tarafından yaralanmıştı. Bu kokuşmuş inde o kanı durduracak hiçbir şey yoktu elimde. Bir parça temiz su bile. Dokunduğum her şey kirden kas katı kesilmişti. Derhal hastaneye gitmemiz lazım dedim. Ama ben bunu söyler söylemez acı içindeki beden ani bir reflekse doğruldu. Hayır hayır ölürüm daha iyi. Kimse öğrenmemeli. Kimse öğrenmemeli. Eve. Anlıyordum. Daha çok sırrı için, onuru için mücadele veriyordu. Hayatı için değil. Ve ona itaat ettim. Oğlan bir sedye getirdi. Onu üzerine yatırdık. Ve o şekilde şimdiden bir ceset gibi cansız ve yüksek ateşli. Onu gecenin içinden geçirerek taşıdık. Eve götürdük. Soran gözlerle bakan korkmuş hizmetçileri oradan def ederek hırsızlar gibi onu odasına taşıdık ve kapıları kilitledik. Ve sonra mücadele başladı. Ölüme karşı verilen uzun mücadele. Birden bir el kolumu kavradı. Korkudan ve acıdan neredeyse çığlık atacaktım. Karanlıkta yüzü bana bir anda korkutucu bir şekilde yakınlaşmıştı. Aniden beliren beyaz dişlerini görüyordum. Ay ışıklarını solgun bir şekilde yansıtan ve iki büyük kedi gözü gibi ışıldayan göz bebeklerini görüyordum. Şimdi artık konuşmuyordu, bağırıyordu, inleyen bir öfkeyle sarsılarak. Siz biliyor musunuz ki siz, yabancı insan, burada bir şezlongda rahat rahat oturan, dünyayı gezen bir yolcu olarak Siz hiçbir bedenin iki büklüm olduğunu gördünüz mü? Morarmış tırnakların boşluğu kavrayışını, gırtlaktan çıkan hırıltıları, her bir organın kendini savunuşunu, her bir parmağın korkunç ona karşı direnişini ve gözlerin kelimelerle anlatılamayacak bir dehşet içinde açılışını. Hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Siz avare insan, siz dünya gezgini, siz yardım etmekten bir sorumluluk olarak söz eden siz. Bunu sık sık gördüm bir doktor olarak, çok gördüm bir klinik vaka olarak, bir olgu olarak. Bunu adeta derinlemesine inceledim. Ama bizzat kendim sadece bir kez yaşadım. Birlikte yaşadım, birlikte öldüm. Yalnızca işte o gecede, o korkunç gecede, oturduğum ve akan, akan ve akan kana karşı, gözlerimin önünde onu yakıp kavuran ateşe karşı bir şey öğrenebilmek için, bir şey bulmak için, bir şey yaratmak için beynimi parçaladığım gecede, ölüme karşı giderek yaklaşan ve yataktan def etmeyi bir türlü başaramadığım ölüme karşı. Anlıyor musunuz doktor olmak ne demek? Bütün hastalıklara karşı her şeyi bilmek, yardım etme sorumluluğu olmak, sizin de bir gece söylediğiniz gibi. Ve yine de ölmekte olan birinin yanında güçsüz bir şekilde oturmak. Bilmek ama yine de gücü olmamak. Yalnızca o tek şeyi, o korkunç şeyi, kendi vücudundaki bütün damarları parçalasa da ona yardım edemeyeceğini bilmek. Sevdiğin bir bedeni izlemek, onun perişan halde, acılar içinde kanadığını görmek ve bir güçlenen, bir sönen, insanın parmakları arasından akıp giden bir nabzı hissetmek. Doktor olmak ve hiçbir şey bilmemek. Hiç, hiç, hiçbir şey. Orada öylece oturmak ve kilisede dua eden yaşlı bir kadın gibi dualar mırıldanmak ve sonra yine olmadığını bildiğiniz merhametli bir Tanrı'ya karşı yumruğunu sıkmak. Anlıyor musunuz bunu? Bunu anlıyor musunuz? Ben sadece bir şeyi anlamıyorum. Nasıl bir insan bunu yapabiliyor? O anlarda nasıl onunla birlikte ölmeden durabiliyor? Nasıl oluyor da ertesi sabah bir uykudan uyanabiliyor ve dişlerini fırçalayabiliyor ve bir kravat takabiliyor? O nefes, uğruna çabaladığım, mücadele ettiğim, ruhumun bütün güçleriyle tutmak istediğim o ilk insan, elimden kayıp giderken, bilmediğim bir yere doğru, dakika dakika, giderek daha büyük bir hızla kayıp giderken ve hummaya tutulmuş beynimde, o biricik insanı nasıl sımsıkı tutabileceğime dair hiçbir bilgi yokken, benim hissettiklerimi yaşadıktan sonra nasıl oluyor da yaşamaya devam edebiliyor? Ve üstüne üstlük, acımı alçakça iki katına çıkarmak için bir de şöyle bir şey var. Onun başucunda otururken ona morfin vermiştim, acılarını dindirsin diye. Ve onun öylece yatışını izliyordum. Sıcak yanaklarıyla, sıcak ve solgun. Evet, öylece yanında otururken sürekli arkamda korkunç bir gerilim ifadesiyle bana bakan bir çift göz hissediyordum. Oğlan yere oturmuş, alçak bir sesle dualar mırıldanıyordu. Bakışlarım onunkilerle karşılaşınca, öyle, hayır bunu tarif edemem, öyle yalvaran, öyle köpeksi bakışında öyle müteşekkir bir şey beliriyordu ki, aynı zamanda ellerini bana doğru kaldırıyor, sanki onu kurtarmam için bana yalvarıyordu. Anlıyor musunuz? Bana doğru ellerini kaldırıyordu. Bir tanrıya dua için kaldırır gibi. Bana, güçsüz, aciz insana, her şeyi kaybettiğini, burada zeminde koşuşturan bir karınca kadar gereksiz olduğunu bilen adama. Ah o bakış nasıl da içimi acıtıyordu. Sanatıma beslediği o körü körüne, o hayvansı umut. Ona bağırabilir ve onu ayağıma tekmeleyebilirdim. Böylesine acı veriyordu bana. Ama kadına karşı olan sevgimizin, ortaklaşa sırrımızın bizi nasıl birleştirdiğini de hissediyordum. Pusuya yatmış bir hayvan, cansız bir yumak gibi iki büklüm olmuş hemen arkamda oturuyordu. Bir şey isteyecek olsam, daha ağzından çıkar çıkmaz çıplak ayaklarıyla fırlıyor ve titreyen elleriyle bana uzatıyordu. beklentilerle dolu olarak, aranan yardım buymuş gibi, kurtuluşmuş gibi. Biliyordum, onu kurtarmak için kendi damarlarını keserdi. O kadın öyle biriydi. İnsanlar üzerinde böyle bir gücü vardı. Ve benim bir parçacık kanı kurtaracak gücüm yoktu. Ah o gece, o korkunç gece, yaşam ve ölüm arasında geçen o sonsuz gece. Sabaha karşı bir kez daha uyandı. Gözlerini açtı. Artık o kadar kibirli ve soğuk değillerdi. Adeta bir yabancı gibi odaya tararken yüksek ateşin verdiği nemli bir parlaklık vardı içlerinde. Sonra bana baktı. Düşünüyor gibi görünüyordu. Yüzümü hatırlamak istiyor gibi. Ve birden bunu gördüm. Hatırladı. Çünkü bir korku, bir karşı koyma, bir düşmanca bir şeyle dehşetle gerildi yüzü. Kollarıyla çırpınmaya çalıştı. Kaçmak istermiş gibi. Benden uzağa, uzağa, onun o anları, o saatleri düşündüğünü görebiliyordum. Ama sonra biraz kendine gelir gibi oldu. Bana daha sakin bir ifadeyle bakıyordu şimdi. Güçlükle nefes alıyordu. Konuşmak istediğini hissediyordum ve bir şey söylemek istiyordu. Elleri yine kasılmaya başladı. Doğrulmak istiyordu ama çok zayıf düşmüştü. Onu sakinleştirdim, üzerine doğru eğildim. O zaman bana uzun, acı dolu bir bakışla baktı. Dudakları hafifçe kıpırdadı. Son bir çabayla, sönmekte olan bir sesle yalnızca şöyle dedi. Kimse öğrenmeyecek değil mi? Hiç kimse. Hiç kimse dedim inandırıcı olmak için bütün gücümü kullanarak. Size söz veriyorum. Ama gözleri hala tedirgindi. Alev alev yanan dudakları zor anlaşılır bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Yardım edin bana. Kimse öğrenmeyecek. Ant içer gibi elimi kaldırdım. Beni izliyordu. Bir tarif edilemez bir bakışla. Yumuşacıktı bakışı. Sıcaktı. Müteşekkirdi. Evet, gerçekten, gerçekten müteşekkirdi. Bir şeyler daha söylemek istedi ama buna gücü yetmedi. Boylu boyunca yatıyordu. Çabalamaktan bitkin düşmüştü. Gözleri kapalıydı. Sonra o korkunç şey başladı. O korkunç şey. Çok zor geçen bir saat boyunca mücadele etti. Ve bu mücadele ancak sabaha karşı son buldu. Adam uzun süre sustu. Ancak güvertedeki çan sessizliğin içinde çınladığında fark ettim sustuğunu. Bir, iki, üç kez sertçe çaldı çan. Saat üç. Ay ışığı matlaşmıştı. Bir başka sarı aydınlık kararsızca titreşmeye başlamıştı havada. Ara ara meltemsi bir rüzgar uçuşuyordu. Yarım saat, bir saat sonra sabah oldu. Berrak bir ışıkla havadaki grilik dağıldı. Adamın yüz hatlarını şimdi daha belirgin görüyordum. Çünkü gölgeler bulunduğumuz köşeye artık o kadar yoğun ve koyu düşmüyordu. Şapkasını çıkarmıştı ve çıplak kafatasının altına kederli yüzü daha korkunç görünüyordu. Ama parlak gözlük camları yeniden bana dönmüştü. Kendini toparladı, sesinde alaycı, keskin bir ton vardı. Dördüncü ayrımın sonu.